Ayrım 37.
Şiddet ve baskı bundan sonra da devam etmiştir. Bu baskılar ve sindirme eylemleri üç grupta incelenebilir. İzmir suikasti girişimi nedeniyle muhalefetin ve özellikle ittihatçıların tasfiyesi, devrimlere, özellikle şapka kanununa karşı hareketlerin kaynağı olan İslami akımların sindirilmesi, sol hareketin sindirilmesi. Bu sindirme eylemleri ve kararları nedeniyle Mustafa Kemal Paşa'nın 22 Ocak 1923'te Bursa'da söylediklerini anımsamakta yarar vardır. Kan ile yapılan inkılaplar daha muhkem olur. Kansız inkılap ebedileştirilemez. 3. İzmir suikasti ve ittihatçıların tasfiyesi. Halk Fırkası tarafından potansiyel bir muhalefet odağı olarak görülen ittihatçıların tasfiyesi, İzmir suikasti nedeniyle yeniden gündeme getirilmiştir. Gazi'nin İzmir'i ziyaretinde yapılması planlanan suikast girişimi, tetikçileri kaçıracak motorun kaptanı tarafından ihbar edilince, girişimin sorumluları tutuklanmıştı. Suikast haberi 16 Haziran 1926'da gazetelerde yer aldı. Sanıkları yargılamak için Ankara İstiklal Mahkemesi görevlendirildi. Mahkeme heyeti İzmir'e geldi. Bilindiği gibi mahkeme başkanı Kel Ali diye bilinen Afyon milletvekili Ali Çetinkaya'ydı. Üç Ali'ler divanı diye bilinen mahkeme üyeleri Gaziantep milletvekili Kılıç Ali, Laz Ali Bıçak, Doktor Reşit Galip'ti. Savcı ise Necip Ali Küçük Ağabey'di. Mahkeme tam bir terör havası estirerek işe girişti. Olaya sadece suikast girişimi olarak bakılmadı. Mahkeme heyetine göre suikast uzun yıllar süren bir tertibin ve politik ihtirasın sonucuydu. Böylece ittihatçılar 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan 2. grup üyeleri ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın liderleri de dava kapsamına alındı. Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa gibileri de sanık sandalyesine oturtuldu. Bu arada paşaların tutuklanmasına karşı çıkan İsmet Paşa bile tutuklanmak istendi. Araya Gazi'nin girmesiyle bundan vazgeçildi. Fakat mahkeme heyeti inanılmaz biçimde saldırgan tavrını duruşmalarda da sürdürdü. Duruşmalara mahkeme salonuna dönüştürülen Elhamra sinemasında 26 Haziran 1926 günü başlandı. Mahkeme davayı ikiye ayırdı. Suikast olayına İzmir'de, rejimi yıkmaya yönelik davaya da Ankara'da bakıldı. Davanın her iki aşamasında sanıklara avukat tutma izni verilmedi. Avrupa'da bulunduğu için tutuklanamayan eski başbakan Hüseyin Rauf Orbay Bey ile kaçak olan Kara Kemal Bey'in dışındakiler yargılanmışlardır. 11 Temmuz'da savcı iddianamesini okudu. Kararda 12 kişi idamla cezalandırıldı. İdamlar 13-14 Temmuz gecesi infaz edildi. İdam edilenlerden 6'sı milletvekiliydi. Milletvekili olanlar Arif Ayıcı Eskişehir, Şükrü Bey İzmit eski Marif Nazırı, Halis Turgut Bey Sivas, İsmail Can Polat İstanbul, Abidin Bey Saruhan, Rüştü Paşa Erzurum. Diğerleri ise Sarı Edip Efe, Hafız Mehmet Bey, Ziya Hurşit Bey, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, Çopur Hilmi ve Rasim'dir. İdam kararları 11 Temmuz 1926 günü yargılamalar başladıktan 4 gün sonra yürürlüğe giren ceza yasasının 57. maddesinin 1. fıkrasına göre verilmişti. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplantısında Ankara İstiklal Mahkemesi'nin idam kararlarının meclis onayı olmadan infazı da onaylanmıştı 1925 yılında. Her iki mahkemede duruşmalar boyunca Başkan Ali Çetinkaya Bey sanıklara ters davranmış, hiçbir belgeye dayanmayan afaki sorular sormuş, alay etmiş ve her aşamada düşüncelerini açıklayan bir tavır içerisinde olmuştur. Kendisi de eski bir iddiatçı olan Ali Bey'in bu tavrı çok ilginçtir. Örneğin Ali Bey ile eski Marif Nazırı Şükrü Bey arasında geçen aşağıdaki diyalog başkanın tutumu konusunda fikir verebilecektir. Başkan Ali Bey, Halk Fırkası'nın programını kabul eden siz değil miydiniz? Şükrü Bey, Halk Fırkası'nın programı yok ki, hala da yoktur. Başkan, umdeleri var ya. Şükrü Bey, umdeler siyasi fırka programı değildir. Başkan, uzun yıllar boyunca harap olmuş memleketi imar eden, kurtaran, canlandıran bir fırkaya karşı koymak için mi yeni bir fırka kurdunuz? Şükrü Bey, beni fırkamdan ötürü itham etmek için mi karşınıza çıkardınız? Başkan, fırka prensiplerine bürünerek bir suikastin mücrimi, birinci derecede sanığı olarak karşımda bulunuyorsunuz. Şükrü Bey, o halde sorunuz. İki yargılama süresince iddiaçılara 1908'den sonraki tüm eylemlerinin hesabı sorulmuştur. Ali Bey zaman zaman kızarak, alay ederek, hakaret ederek İttihat ve Terakki'nin politikalarını gündeme getirmiştir. Örneğin savcı, eski Marif Nazırı Şükrü Bey'i şöyle suçlamıştır. Şükrü Bey'e gelince, o meşrutiyetin başından beri siyasi cinayetler hazırlamış ve onları tatbik mevkiine koydurmuştur. Serez mutasarrıfı Halil İbrahim, Miralay emeklisi M. Kemal'i öldürmüştür. Onu bu cinayete teşvik eden Şükrü Bey'dir. Gazeteci Ahmet Samim, Hasan Fehmi Beylerle Zeki Bey'i de öldürten odur. Oysa yargılama süresince sanığa bu konuda tek bir soru dahi sorulmamıştır. Savcı, davayla ilgili olmayan bu suçlamayı herhangi bir belgeye dayanmadan rahatlıkla yapabilmiştir. İzmir ve Ankara'da yapılan yargılamalarda gerek heyetin gerekse savcının bu tip söylentiye dayanan kulaktan dolma suçlama ve iddialarına sık sık rastlanmıştır. Ankara'daki yargılama 1 Ağustos 1926'da başlamıştır. 45 iddiaççı ve terakkiperver sorguya çekilmiş, 31 Ağustos'ta da mahkeme sona ermiştir. Olay, Halk Fırkası basınında İttihat ve Terakki'den kurtulma, bir çeşit zorunlu tasfiye şeklinde değerlendirilmiştir. Ankara'da tüm sorgulama Cavit Bey, Kara Kemal eksenine oturtulmuştur. Dava sırasında Kara Kemal'in intiharının duyulması bile 27 Temmuz 1926 bu durumu değiştirmemiştir. Mahkeme heyeti suikaste gidiş aşamalarını şöyle sıralamaktaydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birinci ve ikinci gruptaki iddiaçıları bir araya toplamak, Rauf Bey'in yardımıyla fırka ve kabine içerisinde etkin bir duruma gelmek. Bunda başarı sağlanamazsa İttihat ve Terakki eğilimli 20 dolayında kişinin Halk Fırkası listelerinde yer almasına gene Rauf Bey'in yardımıyla gayret etmek. Bu da gerçekleşmezse doğrudan doğruya İttihat Terakki adına hareket etmek. Halk Fırkası'nın 9 umdesine karşı 9 maddelik bir programa dayanan yeni bir fırka kurarak mücadele etmek. Bu yolda istenilene ulaşılamazsa Halk Fırkası içindeki muhaliflerin yeni bir parti kurarak yapacakları hareketi desteklemek. Son aşamada ise takrir-i sükun yasasının çıkarılmasından sonra Cavit Bey'in evinde devam eden gizli komite toplantılarında Gazi Paşa hedef alınarak suikaste karar verilmesi. İttihat ve Terakki'nin ünlü Maliye Nazırı ve Lozan'daki Türk heyetinin Maliye ve İktisat Danışmanı Cavit Bey'in savunması çok başarılı olmuştur. Savunmada ilginç olan noktalar şöyle sıralanabilir. Savaşa girme konusunda. Hakim efendiler, harp yapanlara Mısır'ı alacağız diyenlere bizim ruhumuzda biri Adana, diğeri Irak gibi iki Mısır vardır dedim. Kafkasya'yı istila edeceğiz diyenlere toprak almakla ne kazanacaksınız dedim. Türk mefkuresinin en büyük maddelerinden biri olan Ziya Gökalp'in hazır olduğu mecliste harbi onaylamadığım söylendiği zaman bu memleketin muhtaç olduğu toprak değil insandır dedim. Bu kayıp karşısında onu telafi edecek hangi zafer, hangi başarı vardır dedim. Suallerim cevapsız kaldı. Özet olarak 3 ay onlar benimle, ben onlarla uğraştım. Türlü tehlikelere maruz kaldım. Kara Kemal'in şirketleri konusunda. Bendeniz İttihat ve Terakki'nin bir iktisat müteassısı ve belki de memleketin zayıf bir iktisat müteassısı olduğum halde şirketler hakkında bir fikir sormadılar ve teşvik etmedim. Kemal Bey'in para işleriyle ne yakın ne de uzaktan alakadar olmadım. Partinin başına musallat olan tüfeğli haşerat hakkında. Beyefendiler, bunlar her zaman her fırkanın başına musallat olan tüfeğli haşerattır ki yaptıklarının mesuliyetini hem fırkalarına hem de milletlerine çektirirler. Borçların terbiyevi fazileti hakkında. Savcı Bey, bütün siyasal yaşamımı haksız bir cümle ile izah ederek başladılar. Borçların terbiyeti faziletini ileri sürdüler. Bütün 10 yıllık maliyeci hayatımdan kalan bu muydu? Hem ben böyle söylememiştim. Bütçe açığının terbiyevi faziletleri vardır demiştim. Yaptığı istikrazlar, borçlanmalar konusunda ise şunları söylemiştir. Garip bir tecelli. Bir istikraz meselesi çıksa arkasından Cavit'in ismi zikrolunur. Halbuki bütün hayatımda iki istikraz yaptım. Toplamı 12 milyon liradır. %4 faizle akdettiğim bir istikrazın 4 milyon lirasını Abdülhamit'in bıraktığı borçların temizliğine hasrettim. 5 milyon lirasını ordumuzun teçhizatına ait olmak üzere Mahmut Şevket Paşa'nın emrine verdim. Geri kalanı da ilk defa olarak dağ taş başlarında her memura günü gününe maaş verdim. Müteahhitleri paramız bankada kalacağına, hazine imaliyeye kalsın diyecek raddeye getirdim. Bu istikrazları hayatımın en büyük iftiharı olarak Kırım Savaşı'ndan beri görünmemiş şartlar dahilinde yaptım. Cavit Bey hazırladıkları 9 maddeyi kabul etmiş, bunun siyasi yaşamın doğal bir yönü olduğunu söyleyerek suikastçilere parasal yardımda bulunmadığını ifade etmiştir. Ne var ki Başkan Ali Bey bu savunmanın mahkeme heyetini ikna etmediğini açıklamıştır. Ankara Mahkemesi yargılanmalar boyunca hınca hınç dolmuştur. Yargıçlara göre Cavit Bey, suikast girişiminin ötesinde her ne pahasına olursa olsun İttihat ve Terakki'yi ihyaya niyet etmiş bir grubun başında sayılmıştır. Gazetelerde Cavit Bey'i sürekli olarak suçlamışlardır. Cumhuriyet Gazetesi'nin 24 Ağustos günkü sayısında Aka Gündüz şöyle yazmıştır. Cavit herhangi bir cezaya çarptırılırsa bu ceza yalnız kendi şahsına münhasır olmayacaktır. Cavit'le beraber Cavidizm ve Cavidisler de mazarat ika edemeyecek bir vaziyete irca edilmiş olacaktır. Cavidizm demek her milletten insanların Türkiye aleyhdarlığı demektir. Cavidis demek kendi efendileri memleketin başına yeniden musallat oluncaya kadar memlekete sermaye, sanat, dost, iş sokmamak, vatanı asayişsiz, devleti kontrolsüz gösterenler demektir. İşte bunu bilen Cavit, maddesini işitince parmaklığa yaslandı. Herkes çıktı. Cahit'le Hüseyin Cahit yalnız kaldılar. Memurlar kendisini dışarıya davet ettikleri halde işitmiyor, dalgın dalgın düşünüyordu. Nihayet Cahit dayanamadı. Sağ elinin işaret parmağı ile dürttü. Dışarıya çıkmasını söyledi. 25 yıldan beri Cavit aynı şehadet parmağı ile Cahit'e ölümü işaret etmişti. Mahkeme, Cavit Bey, Doktor Nazım, Hilmi ve Nail Beyleri birinci derecede sorumlu bularak idama mahkum etmiştir. Hüküm aynı gece 26 Ağustos 1926 Perşembe saat 23'te Ankara'da infaz edilmiştir. İkinci derecede suçlu bulunan Rauf Bey, Rahmi, Vehbi ve İbrahim Ethem Türk Ceza Yasası'nın 58. maddesi uyarınca 10'ar yıl kalebentliğe mahkum olmuşlardır. Hüseyin Cahit beraat etmiştir. Ne var ki sürgün cezası, müebbet, devam ettiği için Çorum'a gönderilmiştir. İzmir ve Ankara İstiklal Mahkemeleri aldıkları kararlarla muhalefeti tasfiye amacını gütmüşlerdir. Bu mahkemelerin devrim mahkemesi olarak görev yaptığını söyleyerek kararlarını savunanlara acaba bu işler böylesine kanlı mı olmalıydı sorusunu sormak gerekir. Suikastle ilgili olarak İzmir ve Ankara yargılamalarında idama mahkum olan 18 kişi şunlardır. Abdülkadir Bey, eski Ankara valisi, Nail Bey, Doktor Nazım, İttihat ve Terakki'nin Türk Özgürlük Hareketi'nin önemli isimlerinden. Cavit Bey, eski Maliye Nazırı, Hilmi, Ardahan Milletvekili, İsmail Can Polat, İstanbul Mebusu, İttihat ve Terakki'nin İAŞE ve Dahiliye Nazırı, Hafız Mehmet, eski Trabzon Milletvekili, Rasim, emekli Baytar Albay, Rüştü Paşa, Erzurum Milletvekili, Şükrü Bey, İzmit Milletvekili, İttihat ve Terakki'nin Marif Nazırı, Yusuf Gürcü, Abidin Bey Saruhan Milletvekili, Ziya Hurşit, eski Lazistan Milletvekili, Ayıcı Arif, Eskişehir Milletvekili, Edip Sarıefe, Hilmi Çopur, İsmail Laz, Kara Kemal Bey, İttihat ve Terakki'nin ünlü İAŞE Nazırı, intihar etti. Davalara katılan sanıkların önemli olanlarının isimleri ise şöyledir. İhsan Ergani Milletvekili, Hüseyin Avni Bey Erzurum Eski Milletvekili, Rahmi Bey Eski İzmir Valisi, Rauf Bey Eski Başbakan, Adnan Adıvar İstanbul Milletvekili, Faik Ordu Milletvekili, Halit Erzurum Milletvekili, Feridun Fikri Dersim Milletvekili, Kamil Afyon Milletvekili, Zeki Gümüşhane Milletvekili, Bekir Sami Tokat Milletvekili, Besim Mersin Milletvekili, Necati Bursa Milletvekili, Münir Hüsrev Erzurum Milletvekili, Kazım Karabekir Paşa, Refet Paşa İstanbul Milletvekili, Cafer Tayyar Paşa Edirne Milletvekili, Ali Fuat Paşa Ankara milletvekili, Cemal Paşa Mersinli. Bu kişilerin önemli bölümü beraat etmiştir. Rauf Bey 10 yıl kürek cezasına çarptırılmış fakat yurt dışında olduğu için tutuklanmamıştır. Doktor Adnan adı var, eşi Halide Edip Hanım'la yurt dışına çıkmış ve uzun yıllar yurda dönmemiştir. Osmanlı'nın meydanı siyaset kavramı ne yazık ki Cumhuriyet döneminde de devam etmiş, politik kişiliğinden ötürü çok insan asılmış, hapislere girmiştir. Toplumu saran depolitizasyonun kökeninde bu çekinceler yatar. 1933'te Cumhuriyet'in 10. yılında çıkarılan bir afla bu cezalar kaldırılmıştır. Ne yazıktır ki gazeteciler mesleklerine çok sonra dönebilmişlerdir. Siyasetin tutarsız ve dalgalı yapısı bu olayların sonucunda da ortaya çıkmıştır. İttihatçıları böylesine yaralayan, cezalandıran halk fırkası, daha sonra Kara Kemal'in yakın mesai arkadaşı Memduh Şevket Esendal'ı parti genel sekreterliğine bile getirebilmiştir. Rauf Orbay büyükelçilik ve milletvekilliği yapmıştır. Milletvekili seçilen diğer iddiaçı ve terakkiperverler şunlardır. Kazım Karabekir Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmıştır. Ali Fuat Cebesoy, Bayındırlık Bakanlığı yapmıştır. Mersinli Cemal Paşa, Mithat Şükrü Bleda, Hüseyin Cahit Yalçın. Hüseyin Cahit Yalçın 1950-1957 döneminde muhalefetteki CHP'nin önde gelen yazarı haline gelmiştir. 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti'de bünyesinde Mahmut Celal Bayar, Yusuf Kemal Tengirşek, Doktor Adnan adı var ve bunun gibi eski iddiatçılar, terakkiperverciler, ikinci grup milletvekilleri yer almıştır. İsmet İnönü, iddiatçıların ve muhaliflerin bu iade-i itibarını anılarında şöyle değerlendirmiştir. Otorite bakımından birinin diğerine uyması icap eder. Uymayı kabul edersen beraber olursun. Uymayı kabul etmezsen ve siyaset hayatında kalırsan karşısına geçip mücadele ediyorsun. Bu mücadele yapılırken medeni ve ileri bir seviye mevcutsa ayrılık makul ölçüler içinde kalabiliyor ve taraflar münasebette bulunabiliyorlar. Siyasi seviye uygun değilse aradaki ayrılık tamir edilmez bir istikamette düğümleniyor. Tabiat hadisesi olarak, sosyal hadise olarak siyasi çatışmaların seyri budur. Uzun tecrübelerden, birçok misallerden sonra ben de bu kanaat hasıl olmuştur. Dikkat edilirse İsmet Paşa tam bir uyumdan söz ederken itaati gündeme getirmektedir. Onlarca yıl paşanın yaklaşımını değiştirmemiştir. Oysa demokraside oydaşma, konsensus önemlidir. Oydaşma da uyma, itaat değil, karşılıklı bir noktada bir düşüncede buluşma söz konusudur. 1926 yargılamaları, İttihat ve Terakki'nin bütün yöntemlerini benimseyen ve tek parti olarak iktidarda bulunan bir grup iddiatçının muhalefette bulunan diğer iddiatçıları temizleme işlemidir. Acımasızdır. İsmet İnönü'nün anılarında satır arasında sezdirdiği gibi başka bir yöntem de bilinmemektedir. 4. İslami düşüncenin sindirilmesi. 1924-1926 yıllarını kapsayan dönemde toplumun yüzlerce yıllık gelenek ve göreneklerine, inançlarına ters düşen bir dizi karar alındı. Çoğu yasal düzenleme biçiminde yapılan bu kararların önde gelenlerini şöyle sıralayabiliriz. A. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun 1. maddesinin değiştirilmesi. 26 Şubat 1925. Karar No. 556. Madde 1. Dini veya mukaddesat-ı diniyeyi siyasi gayelere esas veya alet ittihaz maksadıyla cemiyetler teşkili memnudur. Bu kabil cemiyetleri teşkil edenler veya bu cemiyetlere dahil olanlar hain-i vatan addolunur. Dini veya mukaddesat-ı diniyeyi alet edecek şekli devleti tebdil ve tagir veya emniyeti devleti ihlal veya dini veya mukaddesat-ı diniyeyi alet ittihaz ederek her ne suretli olursa olsun ahali arasına fesat ve nifak ilkası için gerek tek tek ve gerekse toplu olarak kavli veya yazılı ya da fiili bir şekilde veya nutuk iradı veyahut yayın yapmak suretiyle harekette bulunanlar da hain-i vatan kabul olunur. B. Şeriye ve efkaf vekaletinin ilgasına dair kanun. 3 Mart 1924. Yasa No. 429. Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti'nde muamelatı NASA dair olan ahkamın tesri ve infazı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun teşkil ettiği hükümete ait olup, dini mübini İslam'ın bundan maada itikadat ve ibadata dair bütün ahkam ve mesalihinin tedbiri ve müessesatı diniyenin idaresi için Cumhuriyet makarında bir Diyanet İşleri Reisliği makamı tesis edilmiştir. Madde 2. Şeriye ve efkaf vekaleti mülgadır. Madde 3. Diyanet İşleri Reisi Başvekilin inhası üzerine Reisi Cumhur tarafından nasb olunur. Madde 4. Diyanet İşleri Reisliği Başvekalete merbuttur. Madde 5. Türkiye Cumhuriyeti Memaliki dahilinde bil cümle cevami ve mesacidi şerifenin ve tekaya ve zevayanın idaresine imam, hatip, vaiz, şeyh, müezzin ve kayyımların ve sair müstahdemin tayin ve azillerine Diyanet İşleri Reisi memurdur. Madde 6. Müftülerin merci Diyanet İşleri Reisliğidir. C. Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924 Kanun No. 430 Madde 1. Türkiye dahilindeki bütün müessesat-ı ilmiye ve tedrisiye marif vekaletine mecbuttur. Madde 2. Şeriye ve efkaf vekaleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bil cümle medrese ve mektepler marif vekaletine devir ve rapt edilmiştir. Madde 3. Şeriye ve efkaf vekaleti bütçesinde mekaif ve medarise tahsis olunan mebali marif bütçesine nakledilecektir. Madde 4. Marif vekaleti yüksek diniyat müteassısları yetiştirilmek üzere Darülfünun'da bir ilahiyat fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler küşad edecektir. D. Hilafetin ilgası ve Hanedan-ı Osmani'nin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılmasına dair kanun. 3 Mart 1924 Kanun No. 431. Madde 1. Halife halledilmiştir. Hilafet, hükümet ve cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiş olduğundan hilafet makamı mülgadır. Madde 2. Mahlu halife ve Osmanlı saltanatı münderisesi hanedanının erkek, kadın bil cümle azası ve damatlar Türkiye Cumhuriyeti Memaliki dahilinde ikamet hakkından ebediyen memnudurlar. Bu hanedana mensup kadınlardan mütevellit kimseler de bu madde hükmüne tabidirler. Madde 3. İkinci maddede mezkur kimselerin Türk vatandaşlık sıfatı hukuku merfudur. E. Şapka iktisası hakkında kanun 28 Kasım 1925 Kanun No. 671. Madde 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idare-i umumiye ve mahalliyeye ve bilumum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir. Türkiye halkının da umumu serpuşu şapka olup buna münafi bir itiyadın devamını hükümet men eder. F. Tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun. 13 Aralık 1925 Kanun No. 677 Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek vakıf suretiyle, gerek mülk olarak şeyhinin taht-ı tasarrufunda, gerek suveri aharla tesis edilmiş bilumum tekkeler ve zaviyeler, sahiplerinin diğer şekilde hakkı temellük ve tasarrufları baki kalmak üzere kamilen seddedilmiştir. Bunlardan usulü mevzuası dairesince faal cami veya mescit olarak istimal edilenler ipka edilir. Bilumum tarikatlerle şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayipten haber vermek ve murada kavuşturmak maksadıyla nüsacılık gibi ünvan ve sıfatlar istimaliyle bu ünvan ve sıfatlara ait hizmet, ifa ve kisve iktisası memnudur. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde Selatin'e ait veya bir tarika veyahut cerri menfaate müstenit olanlarla bilumum sair türbeler, mesdut ve türbedarlıklar mülgadır. Seddedilmiş tekke veya zaviyeleri veya türbeleri açanlar veyahut bunları yeniden ihdas veya aynı tarikat icrasına mahsus olarak velev muhakkaten olsa bile yer verenler ve yukarıdaki ünvanları taşıyanlar veya bunlara mahsus hidamatı ifa veya iktisa eyleyen kimseler 3 aydan eksik olmamak üzere hapis veya 50 liradan az olmamak üzere ceza-i nakdi ile cezalandırılır.